Ayrım 33.
Kim bilir, belki Almanlara da böyle gülümsüyordu. Her nasılsa ayakta kalmış bir evde kalıyor, boğulacak gibi oluyordu. Havalandırmanın, Almanların korkusunu yok etmenin olanağı yoktu. En iyisi soğuğa katlanmaktı herhalde. Sonny bir çakmak uzattı. Kibrit yok. Görüyor musun? Alevi korumak için ne iyi bir şey düşünmüşler. Sergei çakmağı cebine soktu. Eli değince hatırladı. İyi ama Alman çakmağı bu. Kızgınlıkla çakmağı karın içine savurdu. Üzerinde tepindi. Pislik. Bir ay önce savaş, Sergei'nin gözünde müthiş bir gereklilik, iki dünyanın çatıştığı bir şey, vatan savunması, strateji, taktik ve başarıydı. Şimdi savaş onun hayatı olmuştu. Kanı, safrası, soluğu, bütün oynak yerleri, kalbinin her atışı gibi. Alman saldırısı durmuş gibiydi. Almanlar yalnız kendilerini korumakla yetinmiyor, yerleştikleri yerlerde tutunmak da istiyorlardı. Her yere iyice takviyeli tabyalar kurmuşlardı. Soluğumuz mu kesildi ne? Albay Glukov Sergei'ye 8 gün kadar burada kalacağız demişti. Sergei'nin kafasında tek şey vardı, ilerlemek. Bunu unutmaya çalışıyor, Zonin'le satranç oynuyor, askerlerle Moskova'dan, uzaklarda Volga kıyısındaki köylerden, çocuklardan, basit gündelik hayattan söz ediyordu. Ama kafasına takılan tek düşünceyi bir türlü atamıyordu. Almanlar. Valya'ya çok seyrek yazıyordu. Valya, sıcak, kalabalık ve çok yanlı, aşık olunan, unutulan, tiyatro tartışıldığı, Vaktangov mu iyi yoksa Kamerni mi, akça ağaçlar arasında düş kurulduğu geçmişte kalmıştı. Bu uzak, düşü andırıp sık sık hatırlanan dünyada Valya, Madon'un yanında yer alıyordu. Şimdi Sergei, Paris'i daha sık düşünüyordu. Hüzünlü bir gülümsemeyle düşünüyordu hem. Mado ile yürüdükleri ağaçlı yollarda Almanlar vardı şimdi. Sıralara, kestane ağaçlarının altına oturuyor, uzun, ciddi, tutarsız tartışmalarına karışıyorlardı. İstihkamcı bir kere yanılır. Ölmemişti. Mado da ölmemişti. Valyası vardı. Belki Mado rahata ermiş, evlenmişti. Mutluydu belki. Ne önemi vardı Almanların? Politikadan nefret ediyorum dememiş miydi Mado? Tutsakların birinin elindeki Paris gazetesini aldı. Bir bale, André Gide ile ilgili birkaç satır, bir Darain sergisinin açılışı, Korbel devam ediyor. Mado da serginin açılışında. Almanlar sanattan anlayan, sanatkarları destekleyen ince ruhlu kişiler değil mi? Ne ayıp. İnsan nasıl olur da aşka leke sürebilir? Bütün suç kendinde değil miydi? Mado'dan ayrılan kendisiydi. 15 gündür Valya'ya mektup yazmıyordu. Oysa Valya onun hayatıydı. Kendine kızıyor, Mado'yu karalamaya kalkıyordu. Almanlar istediklerini söylesinler. Rochen fabrikasında çalışan o işçi bir gün bile onlardan yana çıkmamıştır. Saçı garip şekilde alnına düşüyordu. Moskova ile Rusya ile ilgili sorular sormuştu. Mert bir oğlandı, gerçek bir Fransız. Bu oğlan değişmez. Onların acısı daha da büyük. Bizler hiç olmazsa beraberiz. Oysa insan orada tek başına savaşmak zorunda. Geberesi Fritzler. Artık emrindeki askerler gibi o da Fritz diyor. Daha çok kısa bir süre önce bekliyordu. Almanlar, Anna'nın dostları, namuslu Almanlar koşup gelecek, buraya varacaklardı. Oradaki durumdan tiksinip sizinle beraberiz diyeceklerdi. Oysa ortada hiç de böyle bir belirti yoktu. Biri koşup Ruslara teslim olsa bu işi korkudan yaptığı belliydi. Katyusha, işte onların pişmanlık nedeni. Ayıp. Yeneceğiz onları. Eğer bir zerre düşünebiliyorlarsa Hitler'in kendisi de anlamıştır yenileceklerini. Ama ben artık eski Sergei olamam. Müminler bilim elmasının lezzetli olduğunu sanıyorlardı. En iyisi bu elmalardan vazgeçmek. Çünkü insan tadına baktı mı yaşama zevkini yitiriyor. Zonin şöyle diyordu. Biz ikimiz eskisinden daha akıllıyız. Çünkü çok şey öğrendik. Kuşkusuz öğrendik. Ama o kadar çok şey de unuttuk ki. Valya'ya yazmak istiyor ama aklına bir şey gelmiyordu. Nina Georgievna'ya attığı mektupta saldırıyı, yanıp kavrulan ağaçları, tutsakla yaptığı konuşmayı anlattı. Öldürülen genç kızın sözünü etmek istiyordu, bir türlü eli varmadı. Bunun yerine şu satırları ekledi. Beni tanıyamazsın anne. Bendeki çocuksu, hayalci, saçma sapan yanların şimdi farkına varıyorum. Çok değiştim. Tek bir isteğim var artık. hepsini temizlemek. Ortalığın durulacağını biliyorum. Hep böyle olmuştur. Zaman şarabın içine su katar. Ama şarap o kadar serttir, o kadar karadır ki yumuşaması, renginin açılması için çok zaman ve çok çok çok su gereklidir. 2 gün sonra Sergei'yi hastaneye götürdüler. Bir mermi parçası omuzuna girmişti. 2-3 hafta sonra bir şeyiniz kalmaz dedi doktor. Sergei dayanamayıp bağırdı. 3 hafta mı? Doktor kahkahayla güldü. Aceleniz ne? Savaş daha çok sürecek. Doktor Sergei'yi tanımıyordu. Sergei'nin kendisi de birçok kere yanılmıştı üstelik. Değiştiğini sanıyordu. Oysa değişen zamandı. Kendisi hep aynıydı. Ateşli, gerektiğinden çocuk, ileri atılan ve ayakları pek yere basmayan biri. Richter bir türlü ısınamıyordu. Ürperiyordu durmadan. Siyah başörtüsünü çenesinin altına düğümleyen yaşlı ev sahibesine sesleniyordu. Daha iyi ısıtmak gerek, anladın mı? Daha iyi ısıtmak. Kadın Almanca bilmiyor, anlamıyordu. Richter'e korkulu gözlerle bakıp ateşi üflüyor, demir parçasıyla kızgın korları karıştırıp duruyordu. Islak odun tütüyordu. Sinirlenen Richter, arkalıksız bir iskemle kaptığı gibi kırdı ve ateşe attı. Alev hemen canlanıverdi. Richter eline geçirdiği baltayla odadaki tahta sırayı parçalamaya koyuldu. Kadın hıçkırarak ağlamaya başlayıp kendini dışarı attı. Kara Fatma gülüyordu. Antik olmasın sakın, örneğin rokoko. Richter ısındığını hissediyor, kendinden geçmiş pis bir mendille burnunu siliyordu. Turnaya döndü. Gel, otur şuraya. Cennet diyeceğim neredeyse. Vardığımız yere bak. Sanki bir masal yaşıyoruz ama açık söyleyeyim, tatsız bir masal. Kara Fatma'daki savaşçı görünüş, canlılık tam kaybolmamıştı. Söylenecek şey yok dedi. Pis bir hikaye bu başımıza gelen. Ama ilkbaharda toplarız. Bu soğuklar daha ne kadar sürebilir? Richter cevap verdi. Bunların kışı Nisan'da sona erer. Anlayacağın 10 kere donma fırsatı çıkar bize. Beni ilgilendiren Rusların ne zaman pes diyeceği. Pes diyecekler demesine diye atıldı turna. Ama bizim kuşak için çok kötü bir savaş oldu bu. Mahkumuz. Çevrene bakınca sonunun ne olacağını anlıyorsun. Olaylarla doğa arasında bundan daha iyi bir uyum bulunamaz. Kargalardan, kardan ve çürük çarık kulübelerden başka özellik göremiyorum diye homurdandı Kara Fatma. Turna'nın gerçek bir nazi, iyi bir asker olduğunu biliyor ama dayanamıyordu söylediklerine. Herife kalsa hepimizi canlı canlı gömecek. Asker dediğim böyle olmamalı. Turna omuz silkti, Richter'e dönmüştü. Bak, güneş, kar, boşluk, ölüm her şeyde, her yerde. Bu soluk yuvarlakta, şu hastane beyazlığında, hareketsizlikte... Richter susuyordu. Konuşma konusu ne olursa olsun, turna evirir çevirir sözü ölüme getirirdi. Zaten sinirler yeterince gerilmiş. 3 günde kaybettiklerinin sayısı 16 kişi. O sabah Kepler öldürüldü. Yumurcak geride kalmaktan korkuyordu. Kamyona binmişti. Mermiyi kafadan iyi verdi. Rusların topçusu çok iyi. Richter, Albay Wilke'nin sözünü ettiği yarı barışçı sızmayı hatırladı ve sövdü. Şimdi sövüp sayma sırası Kara Fatma'daydı. Üzerinde bir bit bulmuştu. Gömleğini çıkarıp böceği aramaya koyulurken kendi kendine mırıldanıyordu. 7 çıfıt, 8 çıfıt, 9. Her şey açık diye düşündü Richter. Deli gibi savunacaklar bulundukları yeri. Belki gelecek yaz hesaplarını görürüz ama bizden kaç kişi kalacak hayatta? Aslında şimdi kimin kazanacağı beni ilgilendirmiyor bile. Yıkanmak, pijama giymek, sıcak yatağa uzanmak istiyorum. Yanımda Hilda olmasın isterse. Neyse, biraz ısındım. Zafer kulübenin kapısı önünde kol geziyor deseler çıkamam artık. O kadar çok zafer kazandık ki. Brest'i aldık. Minsk'i, Smolensk'i, Viyazma'yı, daha başka yerleri aldık. Adlarını bile hatırlamıyorum. Moskova'nın burnunun dibine kadar sokulduk. Şimdi de Moskova'dan o kadar uzak değiliz. Ama bezdim. Yenmekten, geri çekilmekten, düşmanın kurşun yağmuru altında sürüklenmekten... Arkadaşları gömmekten, turnanın gaklamasından ya da ara vermeden 3 kızla yattığını söyleyen Kara Fatma'nın şişirmesinden bezdim. Savaşın ilk haftalarında Richter meraklıydı. Başka bir iklimde turistik geziye çıkmıştı sanki. Tehlikeli ama gerçekten ilginç bir gezi. Rusya ile ilgili bilgilerini tamamlıyordu. Eskiden yalnız Moskova ile Kuznetsk'i görmüştü. Üstelik gördüğü de neydi? oteller, şantiyeler, müzeler. Şimdi önüne gelen evden içeri dalıyordu. Rus köylerini görmüştü. Geri kalmış bir ulustu Ruslar. Bize şükretsinler. Onları uygarlığa ortak edebiliriz. Her şeyden önce buraları adam gibi kenefler yapacağız. Bir gün Hilda'ya şunları yazmıştı. Bu ülkenin nasıl bir yer olduğunu düşünemezsin bile. İki kere Rusya'ya gelmiş, yine de karşılaşacaklarım aklımın köşesinden geçmemişti. Geceyi bir köy evinde geçiriyorduk. Birden alışılmamış bir gürültü duyduk. Düşünsene, evin içinde bir dana doğuruyordu. Ev sahibesi tercüman aracılığıyla hep böyle yaptıklarını söyledi. Büyük soğuklarda hayvanı dışarıda bırakırlarsa donardı. Alışılmamış bir görüntü değil mi? Şehircilik meraklısı Berlinli bir mimar danalarla aynı odada yatıyor. Her ulus kendi hayatını yaşar. Onlar çay seviyorlar, ben kahve. Ama toplar hiçbir şeyin yönünü değiştiremezler. Şimdi ne onlarda çay var ne de bizde kahve diyen Bauer'le ara sıra tartışıyordu. Richter hoşgörülü bir tavırla karşılık veriyordu. Dünya tarihini bir ev kadını kafasıyla inceleyemezsin. Uygarlığa erişmelerini sağlamak için yenmeliyiz. Bauer söylediklerini anlayamazdı. Bir kız okulunda resim öğretmenliği yapmış, hayatı boyunca düşüncelerini porselen üzerinde resimlemişti. Sonraları Richter Rusların adetlerine şaşmaz oldu. Her şey onu sinirlendiriyordu. Rusların kendilerini savunmakta gösterdikleri inat, dik kafalılık bile. Hayatlarına hiç önem vermiyorlardı. Haklıydılar. Bir karıncanın hayatının ne değeri vardı? Ama ölürken Alman kültürünün kaymağını da yok ediyorlardı. Richter tutsak Rus askerlerini gördü. Yanlarına yaklaştı, dikkatle inceledi. Sonra hoş bir şey geldi aklına. Ya Lukutin de aralarındaysa? Tutsaklar birbirine iyice sokulmuşlardı. Richter bir an yüzlerine baktı, sonra kızdı. Hayvanlar gibi dik dik bakan suratlar. Önceki gün Rus öncülerinin Asubay Bauer'i öldürdüğünü hatırladı ve iyice kendinden geçip bir tutsağa vurdu. Sonra kan içinde kalan elini sildi. Pislik. Her gün Moskova'nın düşüşünü bekliyorlardı. Subaylar bunun kaçınılmaz olduğunu tekrarlıyor, hangi tümenlerin Kızıl Meydan'daki geçit törenine katılacağını söylüyorlardı. Hatta kendi tümeninin törene katılmayacağını öğrenince Albay Schulz reddetmişti. Şimdi geçit törenine katılacak yerde tüyüyorlardı. İkinci kademedeydiler. Richter sakin sakin tıraş oluyordu. Birden bozgun başladı. Tıraş fırçasını, şu sıralar bulunması olanaksız o esaslı tıraş fırçasını bile unuttu. Artık tıraş olmak bile istemiyordu canı. Uzun süredir yıkanmıyor, yatıp kaputunu başına çektiğinde leş gibi kokuyordu. Uyuz köpekler gibi kaşınıyordu hep. Turnaya gelince bir deftere notlar alıyor, yürekli numarası yapıyordu. Ama Richter gibi öbürleri de midelerini şişirmekten ve ısınmaktan başka şey düşünmüyorlardı. Richter'i hayata bağlayan tek şey Hilda'nın mektuplarıydı. Hilda iki günde bir yazıyor ve mektuplarını numaralıyordu. Soluk sarı, uzun zarfları iyi biliyordu Richter. Karısı mektuplarına koku sürüyordu. Hep o Paris'ten gelen kokuyu. Kağıdı dudaklarına götürüyor, Hilda'yı yanında hissediyordu. Şimdi ne yapıyordu acaba? Belki 10. aşığını da edinmiştir. Hiç şaşmam. Kedi gibidir Hilda. Erkeğe gerek duyar. Ben uzaklardayım. Geri dönüp dönmeyeceğim belli değil. Kıskançlık bile canlandırmıyordu onu. Gevşekti. İstemeye istemeye kıskanıyordu hani. Ara sıra açık saçık görüntüler düşlüyor. Hilda'ya en tatlı sözleri söylerken birden en ağır küfürleri savurmaya koyuluyordu. Bezmişti artık. Midesinde bir ağrı vardı. Ne yedim ki? Herhalde soğuktan olmalı. Ayaza çıkmaya bir türlü yanaşmıyordu. Köşeye çekildi. Suçlu bakışlarını çevresinde gezdirip çömeldi. Biri sövdü. Ulan ne pis şey şu yaptığın. Burada tek başına da değilsin üstelik. Richter yakınan bir sesle cevap verdi. Hastayım, anlamıyor musun? Sonra düşündü. Yuh be. İlkel insanlardan farkım kalmadı. Yine de dışarı çıkmamakla iyi ettim. Sonra ısınmak için bir saat uğraşmam gerekecekti. İşte Hilda'ya bunu yazmalıyım. Yatak odasını, gök mavisi satenden yatak örtüsünü, parfüm şişelerini hatırlayıp bastı kahkahayı. Hayrola dedi Kara Fatma. Berlin'de çok para kazanabileceğimizi düşündüm. Rusya'nın o soğundan arta kalan birinin kulübesi diye bir yer yaparız orada. Girişte 20 fenik. Bu arada Rusya'nın soğundan arta kalan açlıktan geberecek dedi Kara Fatma. Kahve pişirdiler, konserve çıkardılar. Önce Richter bir şey yemekten korkuyordu. Yine midesini bozabilirdi. Sonra parmaklarıyla bir sardalya balığı aldı ve zevkten dilini damağında şaklattı. Tercüman Brown girdi içeri. Nerede bir lokma yiyecek olsa hemen alır kokusunu diye düşündü Richter. Yine de yüreği el vermezdi. Tıkın dedi ona. Brown kimse kalmadığını söyledi. Alman güvenlik kuvvetleri bütün erkekleri götürmüştü. Köyün adı ne diye sordu Richter tembel tembel. Golovlevo. Köyü almak adını söylemekten kolay be. Richter tıka basa doyurdu karnını, bir sigara yaktı. Eve göz gezdirmek ancak o an aklına geldi. İlginç bir yanı yoktu evin. Yüzlerce benzerini görmüştü. Bir ikona, delik deşik bir masa, üzerinde paçavralar, toprak kaplar ve kepçeler asılı bir ekmek fırını. Başı siyah yemenli bir kadın, cılız örgülü saçlarıyla iki küçük kız. Dikkati çeken bir şey yok. Birden rafta, toprak kapların arasında cildi yağlanmış bir kitap gördü. Şu işe bakın, bir kitaplık çıktı karşımıza. Yazık ki Dana burada değil, okuyabilirdi kitabı. Bana bak Brown, nedir şu kitap? Aptalca alfabelerine bir türlü alışamadım. Bir roman, Anna Karenina, sinemada görmüştüm. Amma garip, kadın bu kitaba niçin gerek duyuyor? Belki ateş yakmakta kullanıyordur. Kadın korktu, hemen cevap vermedi. Tercüman bağırıyordu. Bu kitap ne böyle? Kızımın, savaştan önce Smolensk'ten buraya gelmişti, öğrencidir. Öğrenci mi? Richter bir kahkaha attı. Şu işe bakın, yüksek öğrenim. Tolstoy, sıcak bir kenef yapsa daha iyi ederdi. Sıcak kenef yapmadığına göre dışarı çıkmak zorundayım. Yoksa içeride havasızlıktan ölürüz. Çıkmasıyla dönmesi bir oldu. Hadi bakalım yola. Temel Rusların safları yardığını söyledi. Kurmay başkanlığını korumak zorundayız. Richter umutsuzca esnedi. Alçaklar, bize ısınacak zaman bile bırakmıyorlar. Yılbaşını nerede geçirmeyi düşünüyorsunuz Bay Şirke? Diye sordu Bertie. Evimde. Şu sıralar insanın ailesinin yanında geçirdiği her saatin değeri var. Karımın iki aylığına geldiğini size söylemiştim. Bayan Şirke'nin Paris'ten hoşlandığını umarız. Chapon 4'de yemek yiyorlardı. Yakındaki banka memurlarının geldiği basit bir lokantaydı burası savaştan önce. Şimdi içeri girmek mesele olmuştu. Yeni yeni mutfak bilimine merak saranlar geliyordu. Dalavereciler, müteahhitler, Almanların hesabına çalışan gazeteciler, müzikal artistleri kendilerine küçük bir masa ayrılması için boyun eğip yalvarıyorlardı şimdi. Lokanta patronunun Gestapo ile ilişkisi bulunduğu söyleniyordu. Hiçbir yerde bulunmayan yiyeceklerin hepsi vardı burada. Üstelik Almanlar pek seyrek geliyor, bu da lokantanın ününü artırıyordu. Almanlarla işbirliği yapanlar onlardan uzakta yan gelmeyi seviyorlardı. Şirkenin iyi yemeği sevdiğini bildiğinden Bertie bu lokantayı seçmişti. Tatsız bir konuşmaydı ikisini de bekleyen. Oysa iyi bir yemek, bir şişe eski şarap pek çok pürüzü ortadan kaldırabilirdi. Şirkenin Mado'yu pek üzen kaba çıkışını Bertie unutmuştu. O günden bu yana değişen çok şey vardı. Doğudaki savaş durumu aydınlanmıştı. Bertie sık sık Şirke ile görüşüyordu. Almanlar arasında ciddi ve becerikli kişiler de vardı ama zeki olanına rastlamak zor oluyordu. Şirke bu az rastlananlardan biriydi. O da Bertie'ye büyük değer veriyordu. İşte kolay kolay oyuna gelmeyen bir Fransız diyordu. Birbirini aldatmaya çalışan iki kumarbaz gibiydiler. Aynı zamanda da birbirlerinin kurnazlığına hayranlık duyuyorlardı. Bertie istiridye sevip sevmediğini sordu Şirke'ye. Almanların kabuklu deniz hayvanlarından hoşlanmadığı söylenirdi. Şirke başını salladı. Zevkleriniz Fransızlarınkine uyuyor ama inadınız tam Alman inadı. Bu sözlerle Bertie karşısındakine söyleyeceklerinden haberi olduğunu anlatmak istiyordu. Almanlar kendilerini sevdirdikleri iddiasındaydılar ama sevilmek için özel bir çaba göstermiyorlardı. Söylenmesi gereken her şeyi söyleyecekti ona ama önce yemek işini çözmeliydi. Taze ise şaraplı bir alabalık buğulaması. Sonra tabii bir horoz. Perigord patesi. 1921'in Meursault şarabı var mı? Mükemmel. Bir de geçen gelişimde verdiğiniz Şatonöf'ten. Demek Napolyon'u anlamaya başladınız. Acı sorusunun etkisini yumuşatmaya çalışan Bertie şakayla karışık söylemişti bunu. Şirke limon sıkıyordu. Hemen cevap vermedi. Bir istiridye yedi, bir yudum Mersault içti. Sonra gülmeye başladı. Merak ettiğinize göre evet diyeceğim. Dün von Zhukov'un anıları geçti elime. Benzerlik var. Rus generalleri içinde en çok değer verdiğim de General Kış. Ordumuz güçlüdür ama doğaya da kolay karşı konmaz. Bu engeli ne fazla gözle büyütmek gerek ne de fazla küçültmek. 6 ay kaybedeceğiz. Kimse tersini söyleyemez. Gazeteler kazandığımız zaferin sözünü ederken okurların saflığını da biraz fazla gözlerinde büyütüyorlar. Yine de kötümserliğe kapılmak gülünç olur. Bir şarkı vardır. Aralık ayından sonra Mayıs gelir der. İlkbaharda yeniden saldırıya geçeceğiz. İyi hazırlanmak için önümüzde aylar var. Yazında Rusların işini bitireceğiz. Bertie düşündü. Haksız sayılmaz. Rusların zaferinden söz etmek için insanın ahmak olması gerek. Moskova önündeki olayların büyük etki yaptığı su götürmez. Almanların ilk başarısızlığı bu. Ama başka bir sonuç da beklenemez. Kızıllar işi biraz uzatabilirler, o kadar. Yine de Almanların başarısızlığını iyice belirtmek isteyen Bertie karşılık verdi. Gelecek yaz elde edilecek sonuçtan emin misiniz Bay Şirke? Alman gazete okurlarından değilim. Her şeye inanmak gibi bir zaafım da yok. Bana kalırsa başarısızlığın bütün suçunu kışa yüklemekte haksızsınız. Napolyon sırf kış yüzünden yenilmemişti. Rus köylüsünün inatçılığını hesaba katmayışıydı yenilgisini hazırlayan. Aralık ayında bastıran soğuk savaşı bu duruma soktu diyelim. Oysa Kasım'da da olduğunuz yerde sayıyordunuz. Şirkenin kızacağını düşünüyor ve zorlu bir tartışmaya hazırlıyordu kendini. Oysa Şirke son istiridyeyi yedikten sonra haklısınız dedi. Rusların inatçılığı, bağnazlığı, başarısızlığımızda büyük rol oynadı. Bu yönde eğitmişler onları. Şimdi Rusya tehlikesini herkes daha büyük bir açıklıkla görüyor. Bolşeviklik yalnız bizi mi tehdit ediyor sanıyorsunuz? Bütün dünya söz konusu. Ya onları yok edeceğiz ya da komünistler dünyaya egemen olacak. O zaman da ikimiz böyle alabalıklar yemeyeceğiz. Yan yana iki direğe atacaklar bizi Bay Bertie. Bertie gülümsedi. Şirke konuşmanın yönünü ustalıkla değiştirmişti. Kızıl tehlike tehdidini karşısına çıkaracağı açıktı. Şirke konuşmadan Bertie karşı saldırıya geçti. Şimdi Almanya işbirliğine gerek duyuyor. Oysa siz bizi itmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Kara çerçeveli kızıl afişlerin ne büyük bir hata olduğu değil söylemek istediğim. Fransızlar rehine politikasını anlamıyorlar. Anlamayacaklar da. Hangisi daha saçma bilmiyorum. Mekon'un oğlu gibi çocukları kurşuna dizmek mi? Yoksa bunları şişne şişne Fransızlara açıklamak mı?